Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bu hafta ebeveynlik üzerinden biraz devam edelim ve ebeveynimizin ebeveyni olmak nasıl bir deneyim onu konuşalım diye karar verdik. Ebeveynin ebeveyni olma hali deyince aklına ne geliyor?
Büyümeyen anne babalar geliyor. Böyle büyümesini umutla beklediğimiz, bir gün gelip de makul davranacaklar diye umudumuzu hiç kaybetmediğimiz ama bizim onlara annelik babalık yapmak zorunda kaldığımız yetişmeyen, hani yetişkin olmayan ebeveynler geliyor aklıma.
Anne baba açısından baktığında değil mi? Benim de ebeveynlik yapan çocuk açısından baktığımda erken büyümüş çocuklar geliyor. Bu tarafında da o var çünkü.
Büyümek zorunda
Büyümek
kalmış.
zorunda kalan evet. Ebeveyn büyümeyince, yetişkin olamayınca evdeki o rolü yerine getirme sorumluluğu çocuğa yüklenmiş, erken olgunlaşmış. Hatta bunun için de üstüne takdir almış. Takdir aldığı için de buna devam etmiş, burada bir aksilik olduğunu fark etmemiş. Ama erken büyümenin getirdiği yük altında da gün gün gün zorlanmış, ezilmiş çocuklar.
Şu an çok keder hissettim biliyor musun Zeynep gerçekten. Bu tabloyu konuşurken gözümün önünden o kadar çok insan geçti ki yakınımda, uzağımda, eşim, dostum, akrabam, ailem, danışanlarımız. Ne çok insan bu durumda ya. Ne çok insan ve bunun farkında değil yani değil mi?
Yani büyüme koşullarımız gerçekten duygusal olarak olgunlaşmayı sağlamadığı için öyle de anne baba oluyor anne babalarımız. Ve onların eksiklerini, noksanlıklarını, yapamadıklarını da çocuklar yüklenmek zorunda kalıyor. Bunun hiç adı konmuyor, buna hiç işaret edilmiyor, bunda aksi bir şey var denmiyor,
Ya.
bu bir görülmüyor. Yani ebeveyn açısından da sorumlu tutulacak bir durum yok. O da öyle duygusal olarak noksan büyüyor, yapamıyor, edemiyor.
Bir
Hani
tercih değil yani.
tercih değil, evet. Bazen oluyor. Hani çok eleştiren ve cezalandıran ebeveynler çocuklara taşıyabileceklerinden daha fazla yük ve sorumluluk yüklüyorlar.
O narsistik kişilik özelliği
Biraz
olanlar.
olabiliyor. Orada patolojik bir durum var. Ama çoğu zaman da bu çok farkında olmadan da yapılıyor.
Bir de ne oluyor biliyor musun? Bu sorumluluk evdeki en kaygılı, en endişeli çocuğa düşüyor yani. Ya büyük çocuk oluyor bu ya da evdeki endişeli çocuk, hassas çocuk. Çünkü durumda eksikliği görüyor, yanlışı görüyor. Birinin yetişkin olması lazım bu evde. Kim olacak? Hani o olmuyor, o olmuyor. Bari ben olayım diyor yani. Bu ne demek? Çocuk şeyi çıkarıveriyor üstünde. Çocukluk kimliğini sanki o yılanların kabuğunu değiştirdiği gibi kabuğunu çıkarıveriyor orada. Çocukluk hakkından feragat ediyor ve diyor ki bir yetişkin olmalıyım. Ama o yetişkinler de hani bir yetişkin gibi değil. Büyümüş de küçülmüş bir çocuk gibi yani. Hani doğruyu biliyor, akıllı, her yerde makul, aklı başında, açığı kapatıyor, durumdan vazife çıkarıyor, izliyor, gözlüyor sürekli. Aman sorun çıkmasın, aman annemin ağzının tadı bozulmasın, aman babam öfkelenmesin. Ama çocuk zavallı neye ihtiyacı var? Ne hissediyor, ne istemiyor. Bu arada hani nasıl aslında oyun oynamak istiyor, onların hepsini unutuyor yani. Orada bir durum var ve durumdan çıkarılacak vazifeler var yani.
Evet. Ve bu da başkasının duygu durumunu, hislerinin yükünü alma, bu emanet alma ya, başkasından emanet alma, onu yatıştırma, ona tekrar verme. Sadece evde kalmıyor bu yani. Sonra arkadaş ilişkilerinde de o erken ebeveynleşmede hep olgun çocuklar, arkadaşına destek olan çocuklar. Mesela bazen oluyor süreçlerde çocuk olgun, hassas çocuklar zaten buna karşı koyamıyorlar. Bir diğerinin bir şeye ihtiyacı olduğunu görüp de onu karşılamaması mümkün değil hassas çocuğun. Mesela öğretmenler okulda zorlanan, okula yeni başlayan, destek ihtiyacı olan çocukları bu çocukların yanına oturtuyorlar. Yani o yapar, o ona yardımcı olur diye ama bu taraftan bakan kimse olmuyor. O çocuğun yüklendiği, diğerinin ebeveyni olma hali orada da pekişiyor. Ya da işte hayvan sahipleniyorlar. Onun bu sefer sahiplendiği hayvanın ebeveyni oluyor. Bütün bakımıyla ilgileniyor.
Komşunun ebeveyni oluyor.
Evet.
Komşunun çocuğunun ebeveyni
Ebeveyni
oluyor.
oluyor.
İş yerinde kırılganın ebeveyni oluyor.
Evet.
Komşusun yani her yerde bir kimlik olunca artık bu kimlik her yere uygun ve
Evet.
her yerde de takdir görünce bir süre sonra artık onun da bildiği başka bir kimlik yok zaten.
Hı.
Oradan devam ediyor. Ama bu mağduriyet sonra başka mağduriyetlere de sebebiyet veriyor. Böyle erken olgunlaşan anne babasına anne babalık yaparak büyüyen çocuklar bil bakalım kimi anne babalık yapamıyor.
Kendine yapın.
Kendi çocuklarına yapamıyor. Çünkü bir çocukla nasıl zaman geçirilir, bir çocuğa nasıl vakit ayrılır, onunla nasıl oyun oynanır, onunla nasıl duygudaş olunur bunu bilmediği için aslında kendi çocuklarından da bir süre sonra kendisi nasıl davrandıysa bir yetişkin gibi, evdeki hani bir üçüncü büyük kişiymiş gibi davrandıysa çocuklarından da onu bekliyor ve onlar öyle davranmadığında, onlar normal çocuklar gibi davrandığında bunu akla almıyor ve bazen bu mağduriyetine üzüldüğümüz çocuk yetişkin olduğunda, anne baba olduğunda burada konuştuğumuz o ebeveyne dönüyor. Bir süre sonra o da aynı şekilde çocuğundan anne babalık bekliyor. Hani o nasıl kendi anne babasını anne babalık yaptıysa çocukları da bu döngüde kaçınılmaz olarak onu tolere etmeye çalışıyorlar.
Evet. Çünkü o çocuk yetişkin olduğunda, büyüdüğünde o kırılgan tarafı, sevgiye ihtiyaç duyan tarafı, değerli hissetmeye ihtiyaç duyan tarafı hala çok güçlü bir şekilde var oluyor. O da bu sefer kendi çocuklarından, değil mi, onu beklemeye
bekliyor. Başlıyor. Çünkü başka türlüsü ona saçma geliyor. Niye böyle şımarıkça davranıyorsun ki diyor. Niye böyle talep ediyorsun? Niye böyle davranıyorsun? Niye böyle istiyorsun? Niye böyle ağlıyorsun? Şaşkın yani. Hani anlamıyor, aklı almıyor yani.
Evet.
Ya da dışarıda memnun edeceği çok insan oluyor. Anne babalık yapması gereken, ilgi göstermesi gereken, zaman ayırması gereken çok insan oluyor ama çocuklar diyorlar ki biz bir süre sonra onlar da tamam biz o zaman kendi kendimize büyüyeceğiz diye.
Bunun şöyle bir formu da olabilir. Erken yaşta ebeveynleşen çocuk kendi çocuklarına da biraz olması gerekenden fazla ebeveynlik yapabilir. Hep bakım vermeye alışkın olduğu için, bu kodlar onda olduğu için, diğerini, o çocukların memnuniyeti, çok çocuk odaklı bir ebeveyne de dönebilir. Bir tarafıyla şey oluyor yani, kendi duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmayanları çocuğun benzer şeyleri yaşamasın diye koruyucu bir hale.
Aşırı telafiler.
Evet, koruyucu bir hale dönebilir.
Bence ama orada spontanlık eksik olunca o duygusal bağ çok kuramıyor da Zeynep. Daha çok bakım veren anne oluyor yani. Aman çocuğum travma yaşamasın, aman ilgilenelim, aman işte sorun yaşamasın arkadaşlarıyla, aman üstü açık kalmasın, aman karnı aç kalmasın diye. Ama bu ihtimam gösteren, fazlaca üstüne düşülen tavır böyle çocukla zaman geçirmeyi bildiği, beraber eğlenebildikleri zamanlara engel oluyor. Bu yalnızca annenin onun üstüne çökmesi ya da babanın üstüne çökmesi. Aman ben yaşadım, o yaşamasın diye. Hani çocuk için aslında olumlu bir şey değil, boğucu bir hal alıyor bu da.
Bir tarafıyla da ebeveyn çok fazla şey yapınca çözüm beklentisi oluyor. O zaman mızmızlanmaya tahammülsüzlük oluyor. Ben bak elimden geleni yaptım, seni sakinleştirdim, yanındayım deyip çocuk uzun süre öfkelenemiyor örneğin. Ona izin vermeme hali olabiliyor. Geçen haftaki programda bir anne yazmış ya, bir şey sormak istiyorum diye. Çok biliyor olmak benim ebeveynliğimi daha da zorlaştırdı aslında. Doğal halimi kaybettim diye.
Hatta diğer anneler de böyle dedi, değil
evet,
mi?
Yani buradaki temel şey bu olabilir. Erken ebeveynleştiyseniz, ebeveyninizin annesi olduysanız, doğal spontan taraflarınız gelişmediyse, sadece teorik bilgiyle yaptığınız annelik evet yeterli olmuyor. Çünkü şey beklentisi de oluyor. Biliyorum, yapıyorum, sonuç alamıyorum. Biliyorum, yapıyorum, sonuç alamıyorum. Ebeveynlik çok ilişkisel bir şey. Yani o frekansın olması, karşılıklı o titreşimin olması, hiçbir şey yapmamıza bile gerek kalmıyor. Onun için orada olabilmek, bunlar da bilgiyle değil de bu hissiyatla oluyor. Yani geçmiş duygusal ihtiyaçlar tam karşılanmadığında, kalpteki o sıcaklık ve ısı tam oluşmadığında bunu da o atmosferde aktarmak zor oluyor. Evet, dolayısıyla haklı o anne. Teorik bilgi yetmiyor. Yani bu kitaplar işe yaramıyor. Bilmek iyi değil. Cahiller daha mutlu anne gibi çıkarımlar doğru değil. Ama şu kısmı doğru ki sizin yolunuz bilgi değil. Sizin daha duygusal anlamda, duygusal dünyanıza bir bakıp oraları değiştirmeniz, dönüştürmeniz lazım. Anne babalıkla ilgili okumayanlar daha mutlu değil. Onlar muhtemelen daha spontanlar yani. Daha spontanlar ve daha oradalar. Öyle olunca da kitap bilgisine çok ihtiyaç duymadan çocuğunun gözünden, kaşından, sesinden, ses tonundan falan neye ihtiyacını anlayıp onu karşılıyorlar. Dolayısıyla da ebeveynlik çok akışta ilerliyor. O mesaja da cevap yazmayı istemiştim ama çok uzun diye iyi oldu. Buna da denk geldi. O yüzden her yol herkese yaramıyor. Bu sebeple yaramıyor.
Evet, evet. Bir mesajda da şey demişler. Zeynep Hoca'nın sazı eline almasını istiyoruz. Bazen de istiyorum demiş bir takipçimiz. Şu anda onun talebini de yerine getirdin.
Yemin
herhalde.
Ediyorum aklıma geldi. Dedim ki Serdar, benim bu kadar konuşmama araya girmedi. Şöyle olduğunu gördüm.
İşte o, evet. Senin saz elini almanı isteyen takipçinin gönlü olsun diye yaptı. Oldu mu? Aldı sazı elini.
İyi olmuş ama, doğru bir şeymiş yani.
Zeynep, hemfikirim seninle. Anne babalık deneyimle öğreniliyor. Dediğim gibi bunun altında şey gibi bir anlam yok yani. Hani kitapta okumayın, bunları öğrenmeyin gibi bir şey yok. Tabii, tabii ki öyle bir şey yok. Öğreneceğimiz çok şey var hala bizim de hepimizin de. Ama deneyimle olmadığında kitapta öğrenilen bilgi havada kalıyor. Çocuklar her an topu beklemediğimiz köşeye atıyorlar. Çocuk beklenmedik demek, çocuk umulmadık demek, çocuk makul olmayan demek ve kitabi bilgiler buna yetmiyor. Eğer deneyimle sabretmeyi, şefkat göstermeyi, oyun oynamayı, temas etmeyi, sarmayı sarmalamayı öğrenmediysen, biri seni sarıp sarmalamadıysa, biri seninle kahkahalar atmadıysa, biri seninle oyunlar oynamadıysa bunun telafisi kitap olmuyor. O zaman kitap sahile yazılan yazı gibi oluyor. Yani ilk dalgada yazılan yazı gidiyor yani. O yüzden hani söylediğin şey çok önemli. Bir video geldi aklıma. Bir Yörük kadını herhalde dağlarda yaşıyorlar. Göçebeler anladığım kadarıyla. Çok eski bir video. Kadın eşini kaybetmiş. Çocuğunu nasıl büyüdüğünü anlatıyor. Sana da izletmiştim, hatırlıyor musun? Yani bırakıyorum çamurla oynasın. Çocuk o diyor yani. Bunu söylerken yüzünde böyle keder de var ama çocuksu bir hal de var. Belli ki o kadının çocuksu tarafı güçlü, çocuğuyla çocuk olabiliyor. Böyle olunca çocuk için bilgiye ihtiyaç yok. Çocuğun temasa ihtiyacı var. Çocuğun oyun oynamaya ihtiyacı var. Bizim evin önünde basketbol potaları var. Babalar onlara basketbol oynamayı öğretiyor. Böyle araya giriverip, ya kardeşim çocuğun antrenöre ihtiyacı yok. Ya top oyna onunla. İtiş, çekiş, boğuş.
Eğlen.
Eğlen, beraber oyun oynayın. Ne antrenör? Şimdi diyor bak, sağla başlayacaksın. Solla atacaksın.
Ebeveynlik ciddi meseledir Serdar.
Ya çok sıkıcı ama. Evet. Bence ciddiyet güler yüzde olur, evet, yani. Evet. Ciddiyet yani, oyunla olur yani.
Aslında hani mesela yine yorumlarda yazılan ruh sağlığı ve psikoloji konusunda pek çok kanaldan bilgi ediniyorlar ama bizim aramızdaki bu sohbetin farklı ve iyi gelmesinin sebebi de bu. Biz aynı bilgileri anlatıyoruz. Evet, pek çok uzmanın anlattığı. Hmm. Ama bir çayla anlatıyoruz. Sohbet içinde anlatıyoruz, sıcaklık içinde anlatıyoruz, hep dedikleri gibi üstten olmadan. Dolayısıyla buradaki ilişkisel sıcaklık da yine çocuğun ihtiyacı.
Ve oyunculuk da, oyun, şaka da.
Tabii şaka da, eğlence de, tam burada olan şeylerde gerçekten bir sıcak çay da, gel bir sıcak ıhlamur yapalım da konuşalım bu konunun üzerine dediğinizle, çocuğa yaratacağınız etkiyle, seninle bu konuyu konuşmamız lazım dediğinizdeki etki bambaşka olacak. Dolayısıyla burada bizim de yapmaya çalıştığımız hep oydu ya zaten, ilişkisel sıcaklığı ve rahatlığı bir model olarak sunalım. Ve bana da şey çok şahane geliyor, ne kadar bulaşıcı bu sıcaklık yani. Değil mi? Herkese iyi geliyor, dinleyenin içi ısınıyor, eminim o temas kurduğu kişiye de benzer bir şeyi yansıtıyor. O yüzden hani çocukların kitabi bilgiler yetmediğinde bura soğuk mu biraz yani, ona bakmakta fayda var. Bu ebeveynin ebeveyni olma durumunda da hani o çocuklarda bu duygusal taraflarıyla, spontan taraflarıyla bağı koparıyorlar.
Evet. Biz bu programı tasarlarken zaten şunu anlatmak istedik insanlara. Ciddiyet güler yüzde olabilir. Donanım kolaylıkla da anlatılabilir. Bilgi çok basit olabilir. Zor konular mutlaka çok zorlayıcı şekilde konuşulmak zorunda değildir. Hani bunlar burada yapılabilir. Kahkahalar eşliğinde de çok kalp kırıcı konular konuşulabilir. Bunda bir tuhaflık yok. Ciddiyet için mutlaka sürekli asık suratlı olmaya gerek yok. Tam çok seni desteklemek, senin çizdiğin çerçevenin içini doldurmak için söylüyorum. Anne babalık da böyle olur. Bilgiyi de çok deneyimle öğretebilirsin çocuğa. Yani beraber yaparak öğretebilirsin. Ama konuya geri dönecek olursak, bence çocukların bir gün gelip de anne babalarının makul davranacağı beklentisi hiç bitmiyor Zeynep. Bir gün gelecek ve o benim annem babam olacak. Ben artık ona anne babalık yapmak zorunda kalmayacağım. Beklentisi hiç bitmiyor. Hani yaşın 50 de olsa, yaşın 60 da olsa ama bir gün gelip de anne baba sana tamam artık ben senin annenim babanım dese, eminim ki o çocuğun sırtından büyük bir yük kalkacak. Yavrum sen çocuksun. Çocuk kal, çocuk ol. 50 yaşında da olsan bak ben 75 yaşındayım. Senin anne babanım, bunu dert etme. Bu benim sorumluluğum yavrum. Bunu bırak ben düşüneyim dese, o yaşta bile rahatlatıcı olabilir. En azından yetişkin anne baba der ki bak, yaşlanmak, ölüme hazırlanmak, hastalıklarla baş etmek benim sorumluluğum yavrum. Tabii ki senin desteğine ihtiyacım var burada ama bunu önce ben dert etmeliyim. Sen dert etmemelisin. Hı hı. Bence şimdi ben düşünüyorum da aklımda bazen şeyler oluyor biliyor musun Zeynep? Hastalıklarımla ve ölüme yürüyüşümle ilgili senaryolar kuruyorum. Sana belki anlatmamışımdır, evet, bunu.
Ben biliyorum. Anlatmıştım.
Anlatmış mıydım? Niye? Çünkü istiyorum ki ben giderken çocuklarıma yük olmasın bu. Tabii ki üzülecekler, tabii ki bununla ilgili sorumluluk almak isteyecekler ama bunu taşımak önce benim sorumluluğum yani. Buna şimdiden zihnen hazırlanmak istiyorum. Yani erken daha, inşallah çok uzun bir ömrüm olur çoluğumla çocuğumla. Ama buna İnşallah. Ben hazırlanayım istiyorum. Yani bu benim sorumluluğum olsun. Anne babanın düşünmesi gereken şey bu. Öleceğimiz güne kadar anne babalık yapmak zorundayız zaten. Ölüme hazırlanmak da bizim sorumluluğumuz.
Ama kültürel olarak da çocuk çok yatırım ya bizde de. Hani gelecek yatırımı yani. Onunla ilgili çok geniş çaplı araştırmalar var çocuğa bakışta da. Dolayısıyla kültürel bakış da bunu desteklemediği için de bundan sıyrılmak için ekstra bir evet. çabaya ihtiyaç var.
Ya bunu
var.
Anlıyorum ama hani bazen kültürel değerlerin yanlış olduğunu ve devam etmemesi, değişmesi gerektiğini tabii. de kabul etmemiz gerekiyor.
Ya ama şeyde dedin ya anne babalar gelse ve bunu söylese bunu söyleyemez yani. O yüzden o yaşa kadar çocuğunu ebeveynleştirdiğini fark etmeyen bir ebeveynin bunu fark edip söyleme ihtimali çok düşük.
Bunu ama ben bir umutla ya da söyler diye söylemiyorum. Bunu bekleyen çocuğa diyorum ki bak biliyorum. Yaşın 50 bile olsa böyle bir beklentin
Evet.
var. Rahatlayacaksın. Beklediğin şey bu. Ama bu olmayacak. Konuştuğumuz şey bu. Hani bugüne kadar yapmayan biri bugünden sonra bunu yapması çok
Evet.
zor. Ama bence biri şey dese o 50 yaşındaki anne babaya bak bunu bekliyorsun görüyorum dese bence onun için yatıştırıcı olur. Yani evet bunu bekliyorum yani. Sonrasında tamam bu gelmeyecek ama bunu da kabule geçebilir.
Evet.
Ama bu kabulün bence ilk aşaması birinin onu görmesi ve bunu ona söylemesi. Bunu bekliyorsun değil mi? Evet bunu bekliyorum yani. Olacak mı peki? Olmaz
Zor.
Muhtemelen
Evet.
zor yani. O zaman
Zor.
ne yapalım?
Evet.
Geçen bölümlerde konuştuğumuz gibi Adem baba olacağız, Havva ana olacağız. Bizim görmediğimizi biz çocuklarımıza göstereceğiz yani.
Yani o ebeveyn, erken ebeveynlikle aldığımız yükü bırakma şansımız var. Ama
Var.
bu duygusal yükleri bırakmak tabii kolay değil.
Yok.
Yani hemen vicdan dediğimiz o sistem devreye giriyor. Suçlu hissediyoruz. Bak aramadım annemi babamı. İşte bu hafta diyoruz yetişkin olduğumuzda da ya da onun iyiliğiyle mutlu mu bize geliyor. Mutlu mu, keyifli mi, iyi mi? Hep onu gözetiyoruz. Hep onu çok fazla rahat ettirmeye çalışıyoruz ama o fazlalığı görüp yavaş yavaş o yükleri bırakmak mümkün. Çünkü yoksa bu kadar başka bir yerde ebeveyn yükünü alırsanız çocuğunuza enerjiniz
Kalmıyor.
kalmaz, sabrınız kalmaz. O yüzden bu yükleri aslında sadece kendiniz için değil, çocuğunuza da böyle bir aktarım olmasın. Siz orada çocuğunuzla ilişkide kanlı canlı, spontan olabildiği gibi olabilmeniz lazım ki o dediğimiz çocukla frekansı, o titreşimi, o bağı
Ama
yakalayabilirsiniz.
orada tabii şey de önemli. Çocuk bunu yetişkin olan çocuk yapmaya hevesli olsa bile bu düzene alışmış anne baba şeyden de vazgeçmiyor. Bakımdan, ihtiyaçlarının
Tabii.
karşılanmasından, memnun edilmesinden de vazgeçmiyor ve bu sefer suçlayıcı bir hal alabiliyor. Sen değiştin, sen de bencilleştin, sen de diğer kardeşlerin gibi oldun, beni terk ettin, yalnız bıraktın hissini veriyor çocuğa yani. Bununla baş etmek çok zor gerçekten.
Ama bunun da sürecin olağan parçası olduğunu bilmek. Bu böyle de olacak. Başta böyle tepkiler alabilirsin. Ama bunlar birer duygusal tuzak. Senin kendine ve çocuğuna karşı sorumluluğun o neyse o sınırları çizmek. Yani kırmızı ışık yanmadan hiçbir araç durmuyor trafikte. O yüzden kırmızı ışığı bizim yakmamız gerekiyor. İlkinde ihlal olacak, ikincisinde de ihlal olacak. Ama buradaki kararlılık ebeveynin de bu sistem değişti, ilişki biçimleri değişti, bunu fark etmesini sağlayacak. Çünkü böyle bir ilişkide çocuğunu ebeveynleştiren bir anne babanın ilişkisinde ebeveynin çocuğa daha çok ihtiyacı var.
Oraya şeyi de ekleyelim belki bir boyut. Zaten tamamını konuşmak mümkün değil kısıtlı bir sürede. Bazen kendi eşiyle ihtiyaç duyulan duygusal yakınlığı kuramayan anne ya da baba çocuklardan birini kendine hayat arkadaşı olarak seçiyor. O onun dert ortağı oluyor, sırdaşı oluyor, yoldaşı oluyor. Çocuğun da çok hoşuna gidiyor bu. Ama bunun iki boyutlu zararı var. Bir yetişkine yoldaşlık yaparken çocukluk hakkından feragat etmek zorunda oluyor. İki, diğer ebeveyninden de mahrum kalıyor mesela. Çünkü o anne sürekli o babanın yanlışlarını, eksiklerini, baban onu yaptı ya da annem böyle yaptı diye.
Söylemese bile.
Sonra çocuk diğer ebeveyninden de mahrum kalıyor. Çünkü o ebeveyni annenin çizdiği pencereden bakıyor, babanın çizdiği pencereden bakıyor. Birine yoldaş oldu. O anneden oldu, o babadan oldu. Diğerine onun çizdiği eleştirel gözden baktı. Onda da kaldı. E kardeşim bu çocuk kim anne babalık yapacak?
Evet,
Niye
evet,
yapıyorsun bunu
evet,
çocuğa yani?
evet.
Bunu bir posta da yazmıştım yani. Çocuktan yoldaş, sırdaş, dert ortağı, hayat arkadaşı olmaz. Çocuk çocuktur kardeşim.
Evet. Bazen çiftler arasındaki ilişkisel problemlerin de örtüsü oluyor. Mesela çocukla uyumak, ebeveynin birinin çocukla uyuması ilişkisel bir problemin üstünü örtüyor. Kaygılı bir çocuksa da zaten orada olmaktan memnun oluyor. Sonra ama çocuk ebeveyninden ayrışmakta zorlanıyor.
O da şeye mi başlıyor diyorsun yani? Anne babanın ebeveyni olmak yatakta mı başlıyor?
Başlıyor, evet, evet. Yani sanki çocuğun ihtiyacıymış gibi oluyor ama aslında koruyucu bir etkisi oluyor. Anneyi ya da babayı, genelde anneyle yatıyor çocuklar. Yani eşler arasındaki bir problem açısından koruyucu etkisi oluyor. Gizli bir koruması oluyor ebeveyni. Hı hı. Ve orada da kaygılı ve hassas bir çocuksa şefkat gösteren bir çocuk oluyor zaten.
Hı.
Kimin ihtiyacı sorusu karışıyor. Annenin eşinden göremediği o yakınlık, sevgi, şefkat ihtiyacı o temasta karşılanıyor. Ama böyle iç içe bir ilişki olduğu için çocuğun duygusal büyümesi, yaşı büyüyor da duygusal olarak büyümesi orada kilitleniyor, kalıyor. Bunları şey olarak fark etmek de zor yani. Çünkü hani çocuk kaygılı istiyor, ben onu ayıramadım gibi şeyler oluyor. O yüzden böyle bir tık böyle aile sisteminde ne oluyor? Bir durum varsa, bir şey yaşanıyorsa tek bir kişinin ihtiyacı değildir o. Başkalarının da ihtiyacı karşılanıyordur. Hani kaygılı çocuk korktuğu için annesiyle yatıyor. Ama burada benim ihtiyacım ne? Babanın ihtiyacı ne? Baba da içeride rahat belki. İlişkisel bir duruma, sohbete, temasa girmek durumunda kalmıyor. O yüzden aileye bakarken tek bir merkeze, mercekle değil de bütün aile üyelerinin hem davranışlarına hem ihtiyaçlarına, kimin hangi ihtiyacı karşılanıyor diye bakmak da ayırmayı kolaylaştırabilir.
Oraya şeyi de ekleyelim. Bu sadece ilişkisel bir ihtiyaç, bir anne babanın kendisine duygusal anlamda anne babalık yapmasını beklediği bir hal de olmuyor. Bazen evdeki sorumluluklar da yapılmıyor.
Tabii.
Musluk tamir edilmiyor, elektrik faturası ödenmiyor, ev temizlenmiyor, yemek yapılmıyor. Böyle olduğunda da hani bu da çok zorlayıcı bir çocuk. Bakıyor ki ev pis, yemek yok. Musluk su damlatıyor. Elektrik faturası yatırılmadığı için biri gelip elektrikleri kesmeye çalışıyor. Ve birileri çok rahat, hiç oralı değiller. O zaman en kaygılı olan, en hassas olan çocuk elinde faturayla kuyruk bekliyor yani. Ve bu küçük çocuk da olabilir. Yani bir süre sonra da kendiliğinden bu bir şeye dönüyor yani, normale dönüyor. Yatırmadım ya faturayı. Senin bir kez hassasiyet gösterip bunu yapmış olman bir süre sonra senin için bir sorumluluğa ve zarurete dönüyor,
evet,
yani.
Yani aslında ev yaşamının, düzeninin devam etmesi için yapılması gerekenleri anne baba yapacak.
Evet.
Ancak görev paylaşımları olursa olabilir. Bir de 18 yaştan sonra tabii çocuğun sorumlulukları artacak.
Artacak.
Yani adı konursa görevin, tamam, hani şeyi de duyuyorum, hiç mi sorumluluk vermeyeceğiz? Bu o değil, adı konursa ama temiz, düzenli, tencere yemeklerinin piştiği, evin yuvaya döndüğü, sıcak bir atmosfer yaratma sorumluluğu anne babaya ait.
Şey çok üzüyor beni ya, bazen danışanlarla çalışırken bu çocukların eve kendi anahtarlarıyla girmeleri var ya, çok zorlayıcı bir şey, biliyor musun? Çok insanda bunu gördüm yani. Bir de yavrucakların boynuna asıyorlarmış seni anahtarı kaybetmesin diye. Ya bunu tabii ihmal gibi de yazmıyorum. Pek çok insan medar maişet, yani anladım, geçim sıkıntısı, çalışmak zorundalar. Çocuklarına bakıcı bulmak onlar için kolay değil ama bunu da söylemeden geçmeyelim. Yani bir çocuğun eve böyle anahtarla girmesi, kendi yemeğini hazırlıyor olması ya da kendisinin sabah kalkıp okula yalnız gitmek zorunda kalması da hep yaralayıcı bir anı olarak hatırlanıyor yani.
Evet.
Eğer mümkünse bunu yapmamak lazım. Tabii bunu zaruretle yapana da söyleyecek hiçbir şeyimiz yok.
Ya yani zaruretle yapılır da bunun üzerine konuşulursa da çocuğa iyi gelir.
Öyle mi?
Yani bu koşulların böyle olmasını ben de istemezdim. Aklım sende. Ama bir yandan da bunu yapabildiğin, hani sana da iyi geldiğini de görüyorum. Sen ne hissediyorsun? Eve girmek nasıl bir şey? Mesela bunun üzerine konuşmak, duyguların ifade edilmesi çok rahatlatır. Eve girdiğinde buzdolabına bir not görebileceği, ısıtacağı yemeğin tenceresinin üstüne bir not, bir kuru çiçek. Yani aklım gönlüm sende, koşullar böyle de aklım gönlüm sende mesajı zaten çocuk için yeterli. Bunu anlar çocuk yani. Koşullar böyle olduğu için. Yoksa kimsenin benim sırtıma ekstra bir yük yüklediği yok. Düşünsene öyle şeyler bize
yani
yapılsaydı.
Ne güzel
hoş
anlattın. Durumun
mıydı?
Gerçekliği değişmiyor ama
evet.
Durumu küçük bir dokunuş. Ben şeyi hiç unutmuyorum. Sen babanın, bir rahmetli Fuat amcanın yaptığı bir şeyi anlatmıştın.
Evet.
Hani zor zamanlardan geçiyordunuz siz de, onlar da, ama Fuat amca zeytini anlatmıştın değil mi? Kıymıştı, pulu berekmişti, ekmekler ısıtmıştı. Ama neydiniz?
Ekmeği ısıtmıştı.
Ekmeği ısıtmıştı. Neydiniz? Evet. Zeytin ekmek yediniz
tabii,
ama.
Hani tabii. Bunu, o kadar tatlı.
Onu unutmamıştın sen yani, anlatmıştın.
O özen yani. Özen hali. O yüzden yaşam zorlukları gerçekten, hayat gittikçe zor, ekonomik anlamda zor ve koşullar çok sınırlı. Koşullar içerisinde çocukla temasta kaldığımızda da bu yükleri ona vermiş olmayız.
Küçük kızımız depremle ilk tanıştığında bilinçli düzeyde ben evdeydim. Çocuklar vardı, sen yoktun. Küçük kızım bana baktı, baba ne oluyor dedi. Hemen korunaklı bir yere geçtik. Kızım bu deprem dedim. Deprem ne dedi, konuşuyoruz, sallanılıyor. Böyle bir duruyor, tekrar sallıyor. Dedim ki yer altındaki kayalar kırılıyor. Güvende miyiz dedi ama benim yüzüme bakıyor. Çocuğun depremle ilişkisi yok. Çocuk babaya bakıyor. Baba da işler yolundaysa deprem sıkıntı değil ki. Baba sakinse, güvendeyiz hissi veriyorsa çocuğa ve hani merak etme kontrol bende diyorsa deprem çocuk için korkutucu olmuyor. Deprem bitti, baba çıkabilir miyim dedi. Oyun oynamaya çıkacak, hiç o onu etkilemedi. Dedim ki kızım biraz bekleyelim. Belki devamı gelir, merdivende yakalanmayalım buna. Tamam dedi, bekledi. Biraz zaman geçti. Sonra ben onu dışarıya çıkardım. Hani burada belirleyici olan deprem mi? Anne babanın tavrı mı? Yani bu yoksulluk içinde geçerli, zorluk içinde geçerli, zor şartlar içinde geçerli.
Evet.
Yüzümüzdeki ifade yani.
Evet.
Değil mi?
O. Bu da bir erken ebeveynleşme de şey de çok oluyor diye bitiyor. Sonuna geliyor da söylemek istedim. Küçük kardeşin büyüğe emanet edilmesi. Büyük 8 yaşında oluyor. Küçük 2 yaşında. Anne yok mesela, baba yok. Yemeğini ısıtıyor, yediriyor. Onu eğliyor onu yani. Oyalıyor anne işten gelene kadar.
Küçük anne oluyor değil mi?
Küçücük anne oluyor. Oradaki çaresizliği benim kalbim almıyor gerçekten. Çünkü bir şey olsa, aksilik düşse, boğazına kaçsa bir yiyecek falan. Yani çok kaygıyı tetikleyici bir şey. Arada olur. Hani bazen olur. Yarım saat olur. 10 dakika olur. Ama bu böyle bir bakım serüvenine dönmüş oluyor. Bu da çok zorlayıcı.
Evet.
Hem büyütüyor hem kaygıyı artırıyor.
Ya ben o anlattığın örüntünün bakılan çocuktum yani. Ablam beni çok büyük emekle büyüttü yani, anne gibiydi hakikaten. Fakat o büyütülen çocuk içinde öyle bir güvence oluyor ki yani, o ablanın varlığı. Bu ablama adil olmadı, bunu biliyorum. Ama ablam benim o durumdaydı. Benim annem gibiydi yani.
8 kaç yaşta?
9 yaş var aramızda. Hala da öyledir yani. Ablam bir gözüm ablamdadır yani. Ablamı dert ederim, ablam orada mı? Ama o da beni dert eder yani. Ama bu... Tabii ablamın gündelik yaşamı zorlaştı, gündelik yaşamını da zorlaştırdı. Yani o sorumluluk duygusu, hep sorumluluk alan kişi oldu. Burada ablama da abime de bir şey yapayım, teşekkür edeyim yani. Benim üniversitede okuyabilmemi, kaybolmamamı, sorumluluk sahibi olmamı, zor zamanlarımda maddi manevi desteklemeleri yeri gelmişken.
Ne güzel
oldu. Oradan da bende de hakları vardır yani. Evet, gittiğim zaman cebime harçlık koymaları.
Evet.
Bunlar olmadan olmuyor yani. Bunlar da yeri gelmişken söyleyeyim. Peki. Toparlayalım mı?
Toparlayalım. Önce şu çayla ilgili. İçtim, gerçek çay mı diye soruluyor ya. Evet, kendimizi demliyoruz. Çay bizim Serdar'la olan arkadaşlığımızda çok demirbaş. Hadi eve gider bir çay içeriz. Bir çay koyarız, dinleniriz. Yani böyle çok cümlemiz var. Benim
ama
çocukken
de var. Üniversite zamanlarında
çocukken de var yani. Büyürken annemin şey dediğini hatırlıyorum. Kızılay'dayız, Ankara'da. Şimdi bir çay koyar, içer, rahatlar, dinleniriz diye. Hep böyle çay benim için dinlenme, sohbet, rahatlama. Ve evet, üniversite zamanlarında çay ocağı, merdiven altı. Hangi bölgeydi orası?
Sakarya
Caddesi'ndeki. Belki Ankaralılar bilir, şimdi orası kapandı gerçi. Kitapçılar vardı. Pasajın adını ben de hatırlamıyorum.
Ben de unuttum. Akçap pasajı değildi herhalde. Ne, Sakarya Caddesi merdiven denilen
evet,
bir pasajda bir... Taburelerde tünediğimiz bir çay ocağıydı.
Valla orada çay dağıtan bir arkadaş vardı, bizden biraz büyük. O da geçen gün konuştuk ya. Olur da dinler belki yani, güzel. Hem çayı da güzeldi oranın. Oranın sohbetleri de güzeldi.
Ne kadar kıymetliydi değil mi orada çay içebilmek.
Evet.
Onun parası, simit yanında.
O yüzden bunun burada olması şey değil yani. Tesadüf değil. Gerçekten biz çay içerek sohbet ederiz. Çay bizim için önemlidir.
Benim için de şeydir yani. Günüm ne kadar zor geçerse geçsin. Mesela bazen eskiden sen arıyordun Serdar çayı koyayım mı diye. Şimdi büyük kızım arıyor baba çayı koyayım mı diye. Her şey bitiyor Zeynep. Eve gidip bir bardak, iki bardak sıcak çayını içip birileriyle sohbet edebiliyorsan dünya çok güzel bir yer. Yani programın sonunda herkese inşallah bunu temenni ederim yani. Böyle akşam döndüğünüzde genç arkadaşlarıma da söylüyorum bunu. Bugün hayat sizin için zor olabilir. Biz de çok zor zamanlardan geçtik. Yoklukla mücadele ettik, zorluklarla mücadele ettik. Çok zor bir hayatımız oldu. Yani böyle hani bunu tuzumuz kuruyken anlatmıyoruz. Bunları yaşayan, deneyimleyen insanlar olarak anlatıyoruz. Bunu trajik böyle romantik bir halde getirmek istemiyorum. O çayı içebileceğimiz paramız yoktu arkadaşlar. Ankara'da Cebeci'den çıkıp Tunalı Hilmi'ye kadar yürüyorduk. Tunalı Hilmi'den geri Cebeci'ye geri geliyorduk. Çünkü her zaman o çayı içecek paramız olmuyordu yani. Evet. Ve çok mutluyduk yani. Hani şimdi böyle tuzunuz kuru da konuyu demeyin öyle. Yani gerçekten yokluktan geldik. Şimdi zorluklar çekiyor olabilirsiniz. Genç arkadaşlarım için söylüyorum ama bana inanın. Bir gün böyle akşam eve döndüğünüzde birlikte çay içebileceğiniz bir ortamınız olursa, bir eşiniz olursa, bir sevgiliniz olursa, çoluk çocuğunuz olursa bu çektiğiniz sıkıntıları unutacaksınız. Sabredin. Bir abi tavsiyesi.
Evet. Çayın tavşan kanı olması için de haşlamadan demleyin. Şey,
ya bu kadar romantik şey söyledim yani. Bu
tarif ama bu önemli ya. Bu önemli yani.
Ne demek haşlamak? Soğuk tarif
demleme, soğuk demleme de yapabilirler. Soğuk suya demleme ya da suyu koyduktan sonra çayı koyma. Bilen zaten biliyordur hani bu benim yarattığım bir şey değil. Ben de duyarak yaptım ama gerçekten fark ediyor.
Şu an o kadar hassas şeyler anlattım. Baktım yüzüne, gözyaşları içinde bana ama aşkla bakan bir kadın aradım diyor ki, yalnız çayı da haşlama. Evliliğin bir de bu tarafı var yani, her şey romantizm de ama olmuyor arkadaşlar. 30 sene çay içince böyle oluyor.
Bu kaçıncı bölüm abi?
25. 26 mı?
26 bölümdür zaten böyle olmadığını görüyorlar. Ben ne zaman ciddi bir şey konuşsam sen şakayla giriyorsun canım benim.
Evimizin güler yüzünü demek istiyorsun yani.
Yani dolayısıyla benim böyle girmem hiç tuhaf değil.
Men dakika dukka. Ne yaparsın?
Sevgili dostlar. Yayını kapatsak.
Hadi tamam.
Peki. Evet. Ben açtım, sen kapat.
Ben kapatayım. YouTube'da 10 bin aboneyi geçtik. Sosyal medyada giderek büyüyoruz. Çok sağ olun. O yorumlar gittikçe artıyor. Bir şeye çok üzüldüm. Bir takipçi demiş ki, ben dürtüselim çok utanıyorum kendimden. Aman güzel kardeşim, ne olur kendinden utanma. Bak burada kapılar açıyoruz. Kendi üstüne düşünüyorsun. Bazen bir dur, düşün, davran. Ama kendinden utanma. Bazen mahcubiyet hepimizin içine düşeceği bir durum ama hiç kimse birinin kalbini kırmadıysa, birinin canını yakmadıysa, birinin malına, mülküne göz dikmediyse utanılacak bir şey yoktur. Bilerek yapmıyorsun, kendinden utanma ama bunu nasıl tersine çevirebilirim diye bak. Oraya bir parantez kapatayım. Kendinize iyi bakın, lafı çok uzatmayayım. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Hoşça kalın, iyi haftalar, çokça sevgiler, görüşmek üzere.